Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 6 Şehrivar 1402, Hicri Kameri 11 Sefer 1445 ve Miladi 28 Ağustos 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi romdelenin ardından sırasıyla gazeteci Sayın Ercan Dolapçı ile Suriye gelişmeleri üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, dinleyicilerle baş başa ve haftanın bakışı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, İran'dan 2,5 milyon Erbayin ziyaretçinin Irak'a geçtiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, Güney Pars doğalgaz sahasının 11. ünitesini ziyaret etti. Dışişleri Bakanı, hiçbir ülkede bloke edilen paramız olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Suriye ordusunun hava saldırıları ile birçok terörist etkisiz hale getirildi. Siyonist mevkitaşıyla görüşen Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı. Ve Peskov, Rusya, Türkiye ve Katar arasında tahıl anlaşması imzalanması konusunda bir mutabakat olmadığını belirtti. Şimdi haberler.
İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, şimdiye kadar İran'dan 2,5 milyon kişi Erbayin etkinlikleri için Irak'a gitti dedi. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Kerman kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şimdiye dek İran'dan 2,5 milyon kişi Erbayin etkinlikleri için Irak'a gitti dedi. Bu yıl Erbayin ziyaretçilerinden %60'ının İran eyaletindeki Mehran sınır kapısını tercih etmesi bekleniyor. Safar ayının 20'sinde Kerbela'da her yıl İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Sadık Yarendere'nin şehadetlerinin 40'ı için düzenlenen merasim milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi eşliğinde yapılmaktadır. Her yıl bugünün arifesinde Irak'ın sınırları dünyanın farklı ülkelerinden Kerbela'ya gidecek olan ziyaretçilerle doludur. Irak'ta ziyaretçiler ülkenin farklı noktalarından İmam Hüseyin'in türbesine yürümektedirler. Birçok ziyaretçi Safar ayının 16'sından itibaren yürüyüşlerine başlıyor ama bu törenin rotası Safer'in ilk gününden, yani bu yıl 18 Ağustos tarihine tekabül eden günden itibaren Ehl-i Beyt dostlarına açıldı. Bu arada Türkiye'den de Erbay'ın ziyareti ve etkinliklerine büyük ilgi gösterildi belirtiliyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Alemlere rahmet Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sevgili torunu Cennet Gençlerinin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela Çölü'nde Mavi Yolda Yezid tarafından katledilişinin bu yıl 1384. yılı tüm İslam dünyasında törenlerle anıldı. Şimdi ise Erbayin törenlerine şehadetin 40. gününde milyonlarca insan evrensel Erbayin yürüyüşüne katılmak üzere Irak'a akın ediyor. Dünyanın birçok kentinden, Asya'dan, Avrupa'dan, Balkanlardan binlerce insan karayolu ve hava yolu üzerinden bu evrensel yürüyüşe katılıyor. Türkiye'den de bu yıl binlerce insan Erbayin yürüyüşüne katılmak üzere karayolu ve hava yolu tercihiyle Irak'a gidiyor. Bu yılki törenlerin de katılımın yüksek olması bekleniyor.
Ümmete kurban olan oğlu Hüseyin.
Kanuna gel kan olan oğlu Hüseyin. Ümmete kurban olan oğlu Hüseyin.
Ağlamışam sübhüme zahmet.
Irak hükümeti de bu yıl törenlere katılacak olan Erbayin ziyaretçilerine vize kolaylığı tanıdığını da ifade etmek gerekiyor. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği de Türkiye'den Erbayin yürüyüşüne katılmak isteyen Türk vatandaşlarına kolaylıklar sağlıyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ülkenin en önemli doğal gaz sahası Asaluye bölgesine yaptığı ziyaretin devamında helikopter ile Güney Pars doğal gaz sahasının 11. ünitesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Reisi, bölgedeki Halici Fars Havalimanı'nın indikten sonra Petrol Bakanı ve Petrol Sanayisi yetkilileriyle beraber Güney Pars doğal gaz sahası 11. etabında incelemelerde bulundu. Petrol Bakanı, Buşehir İli Valisi ve Güney Pars doğalgaz sahalarının yöneticilerinin de Cumhurbaşkanı eşlik ettiği ziyarette, Petrol Bakanı bazı açıklamalarda bulunarak Güney Pars 11. ünitesinin açılışı ile bu sahadaki doğalgaz üretimi ilk etapta 15 milyon metreküp ve daha sonra günde 56 milyon metreküpe çıkacaktır dedi. Dünyanın en büyük doğalgaz sahasını inceleyen Cumhurbaşkanı Reisi bu sahanın 11. etabını da ziyaret ederek ilgili detaylar hakkında da bilgi topladı. Doğalgaz sahasının işçileri ve personeli ve mühendisleriyle görüşen Cumhurbaşkanı bu sahanın önemine vurgu yaptı. Son 20 yılda bu etabın hizmete açılması defalarca yabancı şirketlere bırakıldı ancak bu şirketler hep yaptırımları bahanesiyle bu açılışı ertelemişti. En sonunda bu proje öncelikli projeler arasında yer aldı ve yerli şirketlerin de katılımı ile yabancı firmaların 20 yıl oyalamalarının ardından 2 yıl içerisinde çalışmaya ve gaz çıkarmaya hazır hale getirildi. Bu etabın açılışı ile günlük olarak 56 milyon metreküp doğal gaz üretimi artarken toplamda 5 milyar dolarda kazanç sağlayacaktır. Bu rakam gayri safi yurt içi hasılasını da %1 artıracaktır.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın hiçbir ülkede bloke edilen bir parasının olmadığını ifade etti. İRNA'ya verdiği özel röportajında İran'ın hiçbir ülkede bloke edilen bir parasının olmadığını belirten Emir Abdullahyan, İran'ın sahip olduğu varlıkları rahatlıkla kullanabileceğini ifade etti. İran'dan Irak'a gaz ve elektrik ihracatı konusuna da değinen Emir Abdullahyan, İran'ın TBA Bank'taki varlıklarının sürekli arttığını ve Merkez Bankası'nın sürekli olarak ihtiyaç duyulan alımları açıkladığını da belirtti. Emir Abdullahyan, devrinden öncesine ait olan ve İngiltere'den alacaklı oldukları 390 milyon poundu geçen yıl aldıklarını ve bu parayı yasal yollarla tercih ettikleri amaçlarla kullanıldığını ve petrole karşı gıda gibi söylemlerin doğruluk payının olmadığını ifade etti. İran'ın BRICS'e katılmasının getirileri üzerine açıklamada bulunan Emir Abdullahyan, çeşitli faktörler İran'ı BRICS üyesi olarak kabul edilen ilk ülkelerden biri olmasını sağladı. Birinci faktör, BRICS'e katılmak üzere başvuru yapan 40 ülke arasında İran'ın gerekli göstergelere sahip olup olmamasıydı ve 5 ana üyenin uzmanlığı ile İran'ın gerekli potansiyel ve göstergelere sahip olduğu sonucuna varıldı, dedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri, Hollanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Marcel Diffink ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Hollanda arasındaki ilişkiler ele alındı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri de bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişine değinerek İran ve Hollanda yeni işbirliği aşamasında ve karşılıklı irade gölgesinde bu işbirliğinin daha da arttırılması bekleniyor, dedi. Bakri kendi sürekli diyalog ve istişare Hollanda ile ilişkilerde her zaman İran'ın ilk tercihi olmuştur. Çünkü bu görüşmelerin başlangıçta yanlış anlaşılmaları çözmeye ve sonunda tarafların etkileşime girmesine yardımcı olacağına inanıyoruz, ifadesini kullandı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Marcel Diffink de iki ülke arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaparak diplomasinin doğası diyalogdan başka bir şey değildir. Diplomasi tüm sorunları çözmezse yanlış anlaşılmaları çözebilir, dedi.
İran Dışişleri Sözcüsü basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, Amerika'nın Suriye'deki askeri varlığını sürdürmesine tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Kenani, İran ve Irak arasındaki güvenlik anlaşmasıyla ilişkin bu anlaşma kapsamında Eylül ayına kadar terör gruplarının silahsızlandırılması ve askeri üslerden tahliye edilmesi gerekiyor. Elde ettiğimiz bilgilere göre Bağdat tarafı bu anlaşmanın hükümlerine uygulanmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerine iletmiş, biz de bu anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. İranlı yetkililerin açıkladığı gibi 19 Eylül tarihi hiçbir şekilde uzatılmayacaktır. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri görüşlerimize saygı duyuyor ve çeşitli temaslarda bu konu Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerine iletilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Irak'taki özel temsilcisi bile İran'ın görüşlerinden haberdar, dedi. Kenani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi topraklarındaki silahlı teröristlerin Bağdat hükümetinin belirlediği kamplara taşınacağını söyledi. İran ile Irak arasındaki dostan ilişkilerin iyi komşuluk ilkesine dayandığını belirten Kenani, ancak bölücü terör örgütlerin Irak'ın kuzeyindeki varlığı ikili ilişkilerde kara bir lekedir. Beklentimiz bu kara lekenin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden Bağdat ve Tahran arasında sağlanan anlaşmanın tam olarak uygulanmasını bekliyoruz, ifadesini kullandı. Kenani, İran için güvenlik oldukça önemli ve ülkenin güvenliğini sağlama konusunda kararlıyız. Belirlenen tarihte anlaşmanın hayata geçirilmemesi halinde İran'ın güvenliğini sağlamak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz, açıklamasını yaptı. Amerika'nın Suriye bölgedeki askeri faaliyetlerine tepki gösteren Kenani şunları kaydetti. Amerika ordusunun Suriye topraklarındaki varlığı tamamen yasa dışıdır. Şam hükümeti Amerikan güçlerini davet etmemiştir ve Suriye hükümetinin resmi talebi Amerikan askeri kuvvetlerinin bir an önce ülke topraklarından çekilmesidir. Suriye'deki gelişmeler Amerika'nın yasa dışı olarak sürdürdüğü askeri varlığının istikrarsız durumun devam etmesine ve terörist grupların yeniden canlanmasına yol açtığını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri uluslararası yasalar ve Şam hükümetinin talebi doğrultusunda Suriye topraklarından ayrılmalıdır. Amerika'nın bölgedeki askeri varlığının bölgedeki barış, istikrar ve huzura aykırı olduğuna inanıyoruz. Bu varlık bölgede istikrarsızlığa ve güvensizliğe neden olmuştur. Kenani, Amerika'nın çaldığı İran petrolünün boşaltılmasıyla ilgili olarak geçenlerde Amerika'nın İran'ın petrolüne el koyduğunu gördük. Bu yapıcı bir eylem değil, değerlendirmesinde bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Dünya Çelik Birliği'nin son istatistiklerine göre İran, çelik üretimindeki yükselişini sürdürüyor. Dünya Çelik Birliği'nin son istatistiklerine göre İran, 2023 Haziran ayında çelik üretim açısından 7. sırada yer aldı. İran, Mayıs ayında 7.ye yükselirken Nisan ayında ise 8. sırada yer almıştı. Öte yandan dünyanın en büyük 10 çelik üreticileri arasından 5'inde Haziran ayında üretimde düşüş yaşandı ama İran'ın çelik üretimi bu dönemde arttı. İran'ın yanı sıra Çin, Hindistan, Amerika ve Rusya'da üretimi artırmış ülkeler arasındadır. İran Çelik Üreticileri Birliği'nin istatistiklerine göre son 4 ayda çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %2.8 arttı. Bu dönemde ülkenin ortalama çelik üretimi 11 milyon 459 bin ton olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %2.8 artış yaşandı. Ayrıca bu yılın ilk 4 ayında toplam çelik ürünleri üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %5 arttı. Bu yılın ilk 4 ayında toplam çelik ürünleri üretimi 7 milyon 822 bin ton olarak gerçekleşti.
Suriye ordusuna ait uçaklar ve topçu birlikleri İdlib'in Rif bölgesindeki teröristlerin mevzilerini hedef aldı. Suriye yerel kaynakları, Suriye ordusuna ait uçakların Rif'e bağlı El-Zevaye, dağındaki El-Fetire ve El-Malacı bölgeleri arasında temas hatlarının yanı sıra El-Fetire kasabasındaki terör mevzilerini hedef alarak 4 hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklarda geçen habere göre Suriye ordusunun Melacı cephesine düzenlediği hava ve topçu saldırılarında Tevhid el-Ensar olarak bilinen grubuna mensup birçok teröristi etkisiz hale getirdi. Ayrıca saldırı sonucunda grubun teçhizat depolarında ağır zayiat meydana geldi. Suriye ordusu cumartesi günü de keşif uçaklarının desteğiyle İdlib'e yakın çevresinde bulunan El-Zevaye dağına bağlı Ayn Laroz, El-Fetire ve Kansafra köyleri etrafındaki terörist mevzilerini ve üslerini hedef almıştı.
Siyonist İsrail'in bugün sabah saatlerinde Suriye'nin Halep kentine hava saldırısı düzenledi, belirtildi. Suriye'nin devlet haber ajansı Sanaa'ya konuşan askeri bir kaynak, Siyonist İsrail'in 28 Ağustos pazartesi sabahı yerel saat ile 4.30 sıralarında Lazkiye'nin batısından Akdeniz yönünden Halep Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kaynak bu da havalimanında maddi hasara yol açtı ve hizmet dışı kaldı açıklamasında bulundu. Siyonist makamlardan ise saldırı ilişkin açıklama yapılmadı. İşgalci İsrail rejimi daha önce de Suriye'de birçok hava saldırısı düzenlemişti.
Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un geçen hafta İtalya'da Siyonist İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir araya gelmesi ülkeyi karıştırdı. Libya Başbakanı Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail'e mevkitaşı ile yaptığı görüşme nedeniyle açığa alarak hakkında soruşturma başlattı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa aldı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından açıklanan 368 nolu kararnamede Libya Dışişleri Bakanı Necla El Menguş'un açığa alınması ve hakkında soruşturma açılması karar verildiği ifadeleri yer aldı. Kararnamede Menguş ile ilgili soruşturmanın Libya Adalet Bakanı Başkanlığı'nda oluşturulacak komisyon tarafından yapılacağı kaydedildi. Yapılan yazılı açıklamada Libya Dışişleri Bakanlığı'nın başta Filistin sorunu olmak üzere Arap ve İslam ülkelerin meselelerine yönelik ulusal sabitlere tam bağlılığını teyit ettiği ve Filistin'in ebedi başkenti olarak Kudüs'e bağlılığını vurguladığı kaydedildi. Bu kesin ve geri dönülmez bir kararlılıktır denilen açıklamada, bu Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme sırasında gerçekleşen gayri resmi ve hazırlıksız bir toplantıdır. Herhangi bir tartışma, anlaşma veya istişare içermemiştir. Bakan daha ziyade Libya'nın Filistin meselesine yönelik sabitlerini açık ve net bir şekilde teyit etmiştir ifadelerine yer verildi.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Tahıl Anlaşması'nın Rusya, Türkiye ve Katar'ın katılımıyla yeniden yürürlüğe koyulması konusunda somut bir mütabakat bulunmadığını söyledi. Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Alman Bild gazetesinde yer alan ve Rusya, Türkiye ve Katar'ın tahıl sevkiyatı ile ilgili yeni bir anlaşma hazırlamak için harekete geçtiğine dair iddia soruldu. Kremlin sözcüsü Katar'ın yer aldığı çeşitli işbirliği seçenekleri var ancak şu anda bu konuda önemli bir mütabakat bulunmuyor yanıtını verdi. Bununla birlikte Peskov tahıl anlaşması konusunda çeşitli formatlarda çeşitli tartışmalar yapıldığının altını çizdi. Tahıl anlaşmasının sona erdiği tarihten bu yana ikinci geminin Kiev'in organize ettiği işgalci koridor geçici koridor üzerinden Karadeniz'i açılmasına da değerlendiren Peskov, bunun Tahran Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe girme olasılığına etkilemeyeceğini vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan silah ve mühimmatın yer aldığı bir deponun vurulduğunu belirtti. Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece saatlerinde Rusya donanması, Ukrayna ordusunun hava unsurları tarafından kullanılan silah ve mühimmatın bulunduğu depoya uzun menzilli, yüksek hassasiyetli, deniz bazlı silahlarla grup atışı gerçekleştirdi. Atışın amacına ulaştığını kaydeden bakanlık, silah ve mühimmat deposunun yerle bir edildiğini vurguladı. Bakanlık, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Çernovaya Dibrova yerleşiminde bulunan Ukrayna ordusu 67. Mekanize Tugayına ait komuta ve gözlem noktasının da imha edildiğini bildirdi. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına kruz füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
İngiltere'de demir yolu işçileri yine grevde. Yolu işçileri yine grevde. Ülke üzerinde yaklaşık 20 bin demir yolu çalışanı greve gitti. Almanya'da demir yolu sendikası şimdilik greve gitme kararından vazgeçti. Ücret pazarlığında son söz hakem heyetinde. İngiltere'de demir yolu çalışanları 2 yıldır zaman zaman greve gidiyor. Greve ülkedeki trenleri işleten 14 şirketten yaklaşık 20 bin çalışan katılıyor. Demir yolu sendikası yeni ücret anlaşmasına varılıncaya kadar grevlerin devam edeceğini duyurdu.
Ve Amerika Kongresi Başkan Joe Biden'in azil sürecinin başlatılması için harekete geçerken soruşturma için de olası tarih verildi. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, görevden alma süreci doğal bir adım olacaktır açıklamasında bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarımızla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye'nin tahıl koridorunu yeniden canlandırma çabaları konusunda. Amerika ve müttefiklerinin kendi yükümlülüklerine bağlı kalmadıklarından dolayı Ukrayna'dan tahıl ihracat koridorunun Rusya'nın gündeminden çıkarken, Türk yetkilileri bu konuyu ele almak ve koridoru tekrar canlandırmak için Ukrayna'ya gitti. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'den geçen tahıl ihracat koridorunun yeniden canlandırılması amacıyla Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüş tatilinde bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, yapılan görüşmenin ardından Ukraynalı mevkitaşı ile ortak basın toplantısında Karadeniz üzerinden geçen tahıl ihracat sözleşmesinin alternatif yollarının riskler taşıdığını işaretle, bu koridorunun dünyanın gıda güvenliği ve insani çabalar için özel konuma ve öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı ayrıca İstanbul Sözleşmesi'ni ihlal eden bazı girişimleri eleştirerek Rusya'nın da tahıl ihracat denkleminde yer alması gerektiğini, bu konuyu Rus olmayan tüm taraflara bildirdiğini, bu meselenin çözümü için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini ifade etti. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın dünyada gıda malzemeleri fiyatının üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla İstanbul Tahıl Sözleşmesi 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da imzalandı. Ancak bir senesini doldurmadan Amerika ve müttefikleri Rusya'ya karşı yaptırımları ağırlaştırmak suretiyle Rusya'nın gelir elde etme yollarını daha fazla kısıtlamaya gayret gösterdiler. Bu arada dünyada saygın basın kuruluşlarının resmi raporlarına göre Rusya 49 milyon ton ağırlığında buğday ihraç etme potansiyeli ile dünyada ihracat alanında kendi konumunu güçlendirmeye çalışmakta ve şimdiki haliyle dünya ticaretinin %23'üne yani 87,5 milyon ton üretime sahiptir. Rusya olağanüstü buğday hasadıyla 2023'te geçen yılın rekorundan sonra Karadeniz'de gemi taşımacılığında güvenliğin olmamasına rağmen yine 2023-2024 yıllarında dünya tahıl pazarına olan hakimiyetine devam edecektir. Bu bağlamda Agritel firması için çalışan tarım uzmanlarından Alexander Mari, İtalya Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada Rusya'nın bu alandaki üstünlüğünün devam edeceğini, bu meselenin küresel denklemin sarsılır olduğu durumda gerekli olduğunu ve dünya piyasasında istikrara yol açacağını kaydetti.
Aslında Rusya, Bulgaristan, Ukrayna ve Romanya dahil olmak üzere Karadeniz koridoru üzerinden tahıl ihraç edenler dünyada ihraç edilen buğday miktarının %40'ını üretip ihraç etmektedirler. Ancak şimdiki durumda ise bu koridorun sahip olduğu kapasitenin %30'unu oluşturan Odessa, Nikolaev, Bardinask ve Mariupol'dan oluşan Ukrayna limanları aktif değil ve geri kalan %54'ü de gerginlik ve çatışma yüzünden de potansiyel riske maruz kalmaktadır. Le Figaro gazetesi cumartesi sayısında Agritel firmasının verilerine istinaden Karadeniz'de gemicilik durumunun güvenlik içinde olmayışı Rusya'nın dünyada tahıl piyasası üzerindeki üstün konumunu etkileyemeyeceğini ve Rusya'nın piyasa üzerindeki kontrolünün devam edeceğini yazdı. Amerika, geçen senelerde Rusya'ya karşı yaptırımları ağırlaştırmak suretiyle Avrupalı müttefikleri artan baskı ile karşı karşıya koymuştur. Görünen o ki Amerikan yönetimi Rusya'ya karşı tutumundan geri adım atmak istemiyor ve çeşitli şekillerde Rusya'ya baskı yapmaya gayret göstermektedir. Türk etkileri son dönemde NATO'nun doğuya ve Rusya sınırlarına doğru genişleme politikasını destekleyip Rusya'ya karşı Azov anlaşmasını ihlal ettikleri bir sırada bir kez daha tahıl koridorunu yeniden canlandırmak için harekete geçmiştir. Uzmanlara göre Ankara'nın Rusya'nın tahıl koridorunu dönmesi gerektiğine dair açıklaması bir slogandan ibarettir. Karadeniz tahıl koridorunun yeniden faaliyete geçirilmesi, Kremlin'in birkaç kez Moskova istediği koşulları yerine getirdikten sonra yalnızca tahıl anlaşmasına dönmeye hazırdır vurgusunda bulunduğu bir ortamda önemli bir küresel sorun haline gelmiş bulunuyor. Bu olaylar göz önüne alındığında Türk Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna krizi ve Kiev hükümeti yetkilileriyle yaptığı görüşmeler tek ciddiye alınmamıştır. Karadeniz'deki tahıl koridorunun faaliyetlerinin sona ermesinin ardından Türkiye'nin dünyadaki arabuluculuk rolünün öneminin önemli ölçüde azaldığı görülüyor. Bu nedenle Erdoğan'ın hükümet yetkileri uluslararası düzeyde eski rollerine geri dönmek için tek taraflı o çaba sarf ediyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İsrail ordusu ve hükümetinin Batı Şeria şaşkınlığı konusunda. Batı Şeria'daki direniş şu günlerde İbrani medyasının manşetine dönüşmüştür ve Siyonistler bu bölgede direnişin yayılması ile korkunç senaryoları karşılarında izlemekteler. Geçtiğimiz senelerde Filistinlilerin silahlı direnişi Batı Şeria'da 3 intifada olarak nitelendirilen mücadeleye yol açtı. Bu mücadele nitelik ve nicelik açısından büyük ilerlemeler kat etmiştir. Batı Şeria'da Filistin direnişi karşı karşıya kaldığı sorunlar ve engellere rağmen 2021 yılında özellikle Kudüs Kılıcı çatışmasından sonra yeniden canlanarak eşi görmeyen ve gelişmiş bir aşamaya girdi. Siyonist İsraillilerin bu yılın ilk yarısında direniş eylemleri sonucu verdiği kayıp sayısı 34 kişiye yükseldi. Bu rakam 2021 yılında sadece 4 kişi ve 2022 yılında ise toplam 31 kişiydi. Filistin İstatistik Merkezi'nin verilerine göre 2023 yılının ilk yarısında Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 6704 direniş eylemi gerçekleşti. Nablus, Cenin ve El Halil kentlerinde bu dönemde en fazla direniş eylemlerine sahne olan kentler oldu. Haziran 2023 sonuna kadar Nablus'ta 1385, Cenin'de 1034 ve El Halil'de 944 direniş eylemi düzenlendi. Batı Şeria'daki direnişte kayda değer ilginç konulardan biri Siyonistlere karşı gerçekleşen eylemlerin çeşitli ve yöntemleridir. Öyle ki bazı operasyonlar herhangi bir direniş grubuna bağlı olmayan kişiler tarafından yapılırken, bazıları da Gazze'de direniş grupları üyeleri olan kişiler tarafından bazı operasyonlarda grup halinde gerçekleşiyor.
Bu arada bireysel operasyonlar ortalama 20 yaş olan gençler tarafından yapılıyor. Ayrıca Batı Şeria, Nablus ve Cenin kentleri Arin el Esved, Türkerem Tugayları, Nureşems Tugayları gibi yeni direniş gruplarının ortaya çıkmasına sahne olmuştur ki bazı yılları büyük direniş gruplarına bağlıyken bazı yılları da bağımsız olarak faaliyet yürütmektediler. Uzmanlara göre bu gruplar birbirinin yanında ortak bir cephe teşkil etmiştir ve ikinci kolye stratejisini takip etmektedir. Bu gruplar Siyonist düşmanın olası saldırılarına karşı Filistinlilerin kamp, köy ve kentlerini korumak için savunma kalkanı olarak hareket etmekte. Korsan rejimi İsrail'de radikalizmin artması ve Netanyahu kabinesinde toplanan gruplar ve partilerin iktidarda yer almaları ile bazı Batı Şeria'da direnişin artması arasında doğrudan bağlantı vardır. Siyonist rejim tarafından yayılmacı ve aşırıcı girişimleri arttıkça Batı Şeria'da silahlı direniş giderek gerginleşiyor. Buna göre Netanyahu'nun yeni kabinesinin kurulmasından sonra işgal rejiminin aşırıcı ve radikal işgalci politikalarının artması bu rejim için ters sonuçlar doğurmuştur ve iç tehditler ve riskler tırmandırmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Geçen günlerde Aydınlık Gazetesi yazar Sayın Ercan Dolapçı ile Astana'da dörtlü görüşmeler konusuyla ilgili Suriye konusunda uzman konuğumuz Sayın Dolapçı'nın görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. İran, Rusya, Türkiye ve Suriye'nin bu konudaki atacakları adımları değerlendirmeye çalışmıştık değerli dinleyicilerimiz. Bugün sohbetimizde yine buradan hareketle bu konu ve gündemi etkileyen faktörlerin konumuyla ilgili de konuşmak istiyoruz. Özellikle Çin'in bir arabulucu niteliğinde bölgede bir rol ifa etmesini değerlendirmeye çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz. Sohbetimize Sayın Dolapçı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
Doğru. Efendim, sohbetlerinizde Çin'in de rolüne değindiniz. Son dönem Çin'in bölgemizle ilgili izlediği politikaları nasıl görüyorsunuz? Mesela İran ile Arabistan arasında bir arabulucu konumunda bulunmak ve Suriye ile de ilgili bir takım birleştirici politikalar izlemek Amerika'nın aksine bir takım olumlu bir imaj kendisinden sergilendiği söyleniyor uzmanlar tarafından. Bunu nasıl değerlendirirsiniz siz?
Şöyle, zaten Amerika artık Çin daha aktif olmaya başladı. Dikkat ediyorsanız son bir yıldır. Birçok konuda aktif. Eskiden
çok fazla bölgesel sorunlara, Amerika ile didişme noktasına gelmemişti. Bu Tayvan krizi, Ukrayna krizi, Tayvan'daki Amerika'nın orada o bölgede gerginlik yaratması karşısında Rus, Çin yumuşak, biraz sessiz politikasını değiştirdi. Daha aktif, daha sesini çıkaran, daha yüksekten konuşan, askeri silah gösteren, Tayvan'da eğer bizi rahatsız edecek adımları atmaya devam ederseniz bizim bölgeye daha fazla müdahale ederiz, silah da gösteririz. Tayvan'a ciddi bir operasyon da yaparız mesajını verdi. Yani orada Çin yüzünü, dişini gösterdi Amerika'ya. Amerika oralarda Çin'i biraz oyalamak, biraz geriletmek, hem yoklama çekiyor Çin'in tepkilerini. Çin o bölgede rahatsız edildikçe ilgilenmesi gereken aslında Orta Doğu, Avrupa konusunda daha aktif davranacağını düşünüyorum. Ve o konuda zaten mesajlar da var. Çünkü Çin'in gelişmesinin önemli bir kaynağı petrol. Bu petrol de Orta Doğu'da ve İran'da var. İran'dan da biliyorsunuz Çin'in petrolü büyük bir kısmını İran'dan alıyor. Orta Doğu'dan, Arap coğrafyasından alıyor. Dolayısıyla buraların güvenliği, Bu ülkelerin boşluktan ortada kalmaması, Amerika'nın elinden kurtarılması politikasıyla Çin buralarda aktif olmaya başladı Orta Doğu'da. Bu bölgenin hayrınadır. Amerika'nın entrikalarından, baskısından bu ülkeleri rahatlatır ve bu ülkeler arasındaki ilişkiler daha sağlıklı hale gelir. Diyelim Suudi Arabistan'la İran ilişkilerinin normale dönmeye çalışması. Bu Amerikan baskısından kurtulma nedeniyledir bu. Çin'in bölgedeki elini uzatması. Diyelim geçen gün Filistin Devlet Başkanı'nı muazzam bir karşılama töreniyle Pekin'de ağırlamaları. Batı'ya bir mesaj. Yani Filistin'den yana daha net tavrını koyuyor. İsrail'e mesaj veriyor. Filistin Devleti'nin şeylerini, sınırlarını da belirterek bir tarif yapıyor Çin. Bunlar kıymetli, anlamlı. Çin şu mesajı da veriyor. Orta Doğu'da ben ağırlığımı koyacağım. Eğer Orta Doğu'da Çin ağırlığını koyarsa İran'ı da Türkiye'yi de Rusya'yı da ilgilendiren gelişmeler olur. Yani olumlu gelişmeler olur. Amerika Suriye'nin doğusundan çok rahat çıkarılır. Eğer Çin bölgede yapıcı, birleştirici, birikmiş sorunları giderici adımlar atarsa bu herkesin hayrına olur. Diyelim bir Arap ülkeleriyle İran arasının düzelmesi, normalleşmesi çok kıymetli İran için. İran'ı da rahatlatır, Türkiye'yi de rahatlatır, Arap ülkelerini de rahatlatır. Bu açıdan önemli buluyorum. Bu şeyi de ilerletir. Bu dört ülkenin, Astana sürecindeki dört ülke, İran, Türkiye, Rusya, Suriye'nin sorunları, bölgesel sorunları, özellikle Suriye'deki sorunu çözme çerçevesinde bu dört ülkenin de elini güçlendirir, kuvvetlendirir. Çin de zaten şunu yapmak istiyor. Çin'den, Pekin'den ta Londra'ya kadar bir İpek Yol projesi var, yeni biliyorsunuz. Kuşak Yol projesi. Onun güvenli, sağlıklı olması gerekiyor. O yolun geçtiği ülkelerde istikrar olması gerekiyor. O bölgelerde çatışma olmaması gerekiyor. Dikkat ederseniz Amerika Çin'in geçeceği yollarda, o güzergahlarda krizler yaratmaya çalışıyor. Onu derinleştirmeye çalışıyor. Diyelim geçenlerde Sırbistan-Kosova gerginliği de çok anlamlı. O bölgeden de Çin'in projesi geçiyor biliyor musunuz? Sırbistan Rusya'ya yakın.
Evet.
Avrupa'ya biraz mesafeli durmaya başladı. Çünkü dengeler değişiyor.
Aynen.
Buralarda Sırbistan'ı rahatsız etmek, biraz teslim almaya çalışıyorlar. İç kargaşalık, bölgesel kargaşalık çıkararak. Bu Çin'i de rahatsız ediyor. Çin bilmiyor mu o yolun nereden geçeceği ve o yollarda sorun yokken birden patlamaların olması, oralarda çatışmaların çıkması boşuna değil. Çinliler bunu çok iyi algılıyor. Bu projeyi geriletiyor, zayıflatıyor. Ve ticaret yollarındaki güvenlik çok önemli. Özellikle Çin ticaretini hızlı olması nedeniyle kara yoluyla, demir yoluyla, teknolojinin gelişmesiyle bayağı mesafe var çünkü Avrupa'ya, dünyanın gelişmiş merkezine Çin'in arasındaki. Bunu kapatmak istiyor. Çin de teknolojiyi geliştirdiği için daha hızlı trenlerle, daha hızlı araçlarla, sağlıklı yollarla Avrupa'ya olan ticari akışını hızlandırmak istiyor. Yoksa Amerika Avrupa'ya daha da müdahale ediyor. Bakın Ukrayna krizi nedeniyle Amerika Avrupa'ya daha fazla müdahale etti. Avrupa'yı zayıflattı, bir krize soktu elinde tutmak için. Ve bu Çin'in aleyhine, Çin'i zayıflatır. Yani Avrupa önemli bir gelişmiş sanayi ülkesi. Bunların Çin'le olan ilişkilerinin zayıflaması, ticaretin zayıflaması bu bölgeye olan mal akışında zayıflatır. Bu da Çin'e yaramaz. Bu Amerika'ya yarar. İşte Rusya ile arasını bozdu. Avrupa'nın doğal gazı taşıma yoluyla kendi gazını satmaya çalışıyor. Böyle bir sıkıntılı dönemde Çin'in Orta Doğu'ya böyle yapıcı adımlarla gelmesi hepimiz için hayırlı olur. Bizim bu dört ülkenin de ilişkilerini bunu da dikkate alarak daha da geliştirmesi gerekiyor. Diyelim Türk dünyası var. Türk Devletler Topluluğu var. Buraya İran'ın da alınmasını biz öneriyoruz. Rusya'da bakın Rusya'da, Çin'de, Türkiye'de, İran'da Türk Devletler Topluluğu içinde olmalı. Bu hiçbir bir başka ülkeye karşı bir birlik değil bu. Bu Asya'nın birliğinde önemli bir adım. İran'ı rahatsız etmeyecek, Çin'i rahatsız etmeyecek, Rusya'yı rahatsız etmeyecek bir Türk Devletler Topluluğu çok hayırlıdır. Bu tür birlikler, bu tür beraberlikler normaldir. Dünya buraya gidiyor zaten. Bu açıdan önemli. Diyelim İran, Türkiye, Rusya daha hızlı adımlar atmalı. Zaman kaybetmemeli. Yani bölgedeki sorunları çözerse yüzler buraya döner. Ve itibar kazanır İran'da, Rusya'da ve rahatlar. İran zaten bunu çoktandır yapıyor. İran Afrika'da, Güney Amerika'da, Orta Amerika'da yeni geliştirdiği ülkelerle ticaretini, siyasi ilişkileri geliştiriyor. Bu da bir örnektir, güzel bir örnektir. Yani Amerika baskı yapıyorsa ben de giderim Amerika'nın dışında ülkelerle işbirliği yaparım, ticaret yaparım. İran'ı, Türkiye'yi rahatlatır bu. Amerika Türkiye'ye de çok yoğun baskı yapıyor. Türkiye'deki bu hükümeti devirmek için bu seçimlerde neler yaptı neler. Muhalefeti birleştirdi. Erdoğan'ı yıkmak için bir sürü yaygara kopardılar. Başaramadılar. Erdoğan bunları bertaraf etti ve Erdoğan daha başarılı olursa önümüzdeki dönem yine ayakta kalır partisi. Buyurun.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sahne Hocam Bey.
Ne demek, ben de teşekkür ederim. İnşallah bölgemizdeki gelişmeler bütün ülkeleri rahatlatır. Çünkü hepimiz çok çok sıkıntı çektik. İran kolay değil. 40 yıldır direniyor. İran 40 yıldır malını mülkünü tam satamıyor. Elinde zengin kaynakları var. Bundan yararlanamıyor. Bu zenginlikler İran halkı yeterince yararlanamıyor. Çünkü Amerika'nın baskısı. Amerika İran'a mal sattırmıyor. Malını sattırmıyor. Ticaret yaptırmaya çalışıyor. Bunu hep görüyoruz. Aynısını bize de yapmaya başladı. Dolayısıyla bu beladan kurtulmak için bölge ülkelerinin birbiriyle güçlü dayanışma içinde olması gerekiyor. Asla ayrılıklara öne çıkarmamamız gerekiyor. Bir ortak güzel yanlarımızı öne çıkarmamız gerekiyor. İnşallah güzel adımlarla buraya da gidecek. Başka çare yok. Saygılar sunuyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Ercan Dolapçı ile konuştuk. Röportajımızda Suriye'nin dörtlü görüşmeleri konusundan hareketle bölge gelişmeleri konusu etrafında ve aktörlerin konumu ve izlediği politikalarla ilgili genel olarak sizlere bilgilendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Siyonist yerleşimcilerin Filistinlilere saldırması, BRICS Bankası Başkanı'nın İran'ın varlığının bankanın gücünü artırdığını vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Lübnan Hizbullah yetkilisinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar okuyoruz.
Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı bugünkü direnişin denklemleri değiştirdiğini ve Siyonist düşmana yeni denklemler dayattığını vurguladı.
Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Seyit Haşim Safiyeddin açıklamasını şöyle sürdürdü. Lübnan seçeneklerinin ve önceliklerinin ne olduğunu bilmeyen bu ülkenin düşmanıyla karşı karşıya gelme konusunda artık zayıf değil. Aksine artık zayıflayan, kafası karışan, önceliklerini ve seçeneklerini bilmeyen Siyonist düşmandır. Düşmanın siyasi ve askeri liderleri de birbirleriyle alay ediyorlar. Kudüs'e giden yol açıldı. Bu yoldan Kudüs'e gireceğimiz gün çok yakında gelecek. Seyit Haşim Safiyeddin, Amerika'nın Lübnan'dan çekilmesini ve bu ülkenin küstah yaptırımları ve müdahaleleri ile mücadele edilmesi gerektiğini kaydederek şöyle dedi. Amerika Lübnan'dan vazgeçmezse denizde petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olmasına rağmen Lübnan'ın kurtulmasının hiçbir yolu olmayacaktır.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu'nun yeni kazanımlarının tanıtılması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere baskın düzenlemesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde İngiliz gazetesinin Batı'nın Yemen'deki savaşın sona ermesine karşı olduğu yönündeki değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Bir İngiliz gazetesi batılı grupların Yemen'deki savaşın sona ermesini desteklemediğini yazdı. İngiltere'nin Morning Star gazetesi şunları yazdı. İngiltere, Suudi Arabistan'ı kazanmak için elinden geleni yapıyor ve Doğu Yemen'in petrol zengini bölgelerini ilave kuvvetler konuşlandırdı. Amerika, Batı Asya'daki istikrarın kendi çıkarlarının gerçekleşmesine engel olduğuna inanıyor ve bunu engellemeye çalışıyor. Batılı gruplar Yemen'deki savaşın sona erme ihtimalini memnuniyetle karşılamadı. Emperyalizm Yemen'i bölüp hakimiyet kurmaya çalışıyor. Öte yandan Yemen'deki Suudi koalisyonun kukla hükümetinin dışişleri bakanlığı kaynakları, Amerika'nın Sanaa ile Riyad arasındaki müzakerelerin engellenmesi yönünde baskı yaptığını açıkladı.
Hemşehri gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye, Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü'nün Şam'ı kimyasal silah kullanmakla ve diğer uydurma olaylarla suçlayan açıklamalarını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Fransa ve Amerika Dışişleri Bakanlıklarının iddiaları, onların daha önceki propagandalarından ve asılsız iddialarından bağımsız değildir. Bu iddialar, bu iki ülkenin Suriye'deki doğrudan ve dolaylı terör eylemlerinde tam işbirliği çerçevesinde bu çirkin suç ve cinayetlere ortak olduklarını göstermektedir. Bu açıklamaların amacı asıl suçluyu gizlemek ve 2013 yılında Doğu Guta'da terör gruplarının kimyasal silah kullanması olayında ve diğer terör olaylarında Fransa ve Amerika'nın parmağı olduğunun üzerine örtmektir. Amerika ve Fransa terör gruplarını kimyasal maddelerle donatma ve bunların Suriye'deki tüm olaylarda kullanılması konusundaki rol ve sorumluluklarını örtbas etmeye çalışıyor. Suriye, Fransa ve Amerika'nın diğer ülkelerle birlikte terör gruplarını destekleme ve Suriye'de meydana gelen tüm olaylarda kullanılan kimyasal madde ve silahları bu gruplara sağlama konusunun üzerine kapatma çabalarını kınamaktadır. Terör örgütleriyle ittifak yaptıkları tek taraflı terör eylemleri ve uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler şartına aykırı yaptırımlar yoluyla Suriye ulusunun kanın dökülmesine ve aç kalmasına katkıda bulundukları için Amerika ve Fransız yetkililerinin ve onların müttefiklerinin cezalandırmaları gerekmektedir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Hakan Özkan isimli dinleyicimiz gönderdiği mektubunda şu satırları bizimle paylaşıyor. Allah insana verdiği nimetlerini İslam ile tamamlamıştır. İslamsız bütün nimetler ve saadetler eksiktir ve yetersizdir. Bu nedenle bugün dininizi ikmal ettim ve nimetlerimi tamamladım ayeti en son indirilmiştir. Düşmanlar ve canavarlarla dolu ıssız ve karanlık bir ormandan kurtulmak için nasıl ki tehlike bölgelerini ve güvenlik yollarını gösteren bir haritaya, doğru yön tayinine yarayan bir pusulaya ve çevremizi aydınlatacak bir ışığa ihtiyaç vardır. İşte haksızlık ve şeytanlıklarla kaplı bir dünyada saadet yolunu bulmak için de Kur'an bir harita, akıl bir pusula, iman ise önümüzü aydınlatan bir fener hükmündedir. Bunlardan biri olmadan diğeri işe yaramaz.
Hakan Bey, mektubu biraz uzun. İsterseniz ben devam edeyim.
Buyurun.
Hakan Özkan şöyle devam ediyor. Dünya hayatı çok önemli bir imtihandır. Ahiret ise dünya hayatının hesabı ve imtihandaki artı ve eksi puanların karşılığıdır. Nefeslerimiz sayılıdır. Bunlar Allah yolunda harcanmalıdır. Çünkü ölüm bize çok yakındır. İslam dini Allah yapısıdır. Bunun için mükemmeldir ve tas tamamdır. Haşa, zerre kadar noksanı, fazlası ve hatası bulunmamaktadır. İslam dini bir bütündür. Ona bir şey katılamaz ve ondan bir şey çıkarılamaz. Baştan sona haktır, hayırdır ve hepsi herkes için ve her yerde lazımdır. Çünkü İslam, dünya ve ahiret saadetinin tek ilacıdır. İslam ancak kendi orijinal kavramlarıyla anlaşılır ve anlatılır. Biz Müslümanlar İslam'ı bütünüyle, tüm kurum ve kurallarıyla tebliğ, memur ve mecburuz. İslam, bütün insanlık için barış dini ve bereket düzenidir. Gerçekten Hakan Bey çok doğru diyor. Çünkü İslam'ın kuralları tıpkı bir zincirin halkaları birbirine bağlıdır. Biri biraz gevşek olursa veya koparsa, kırılırsa, ezilirse tüm o zincir dağılır. O yüzden gerçekten İslam'ın tam ve mükemmel bir din olduğunu zaten hepimiz biliyoruz da.
Arkadaşımız zaten birinci paragrafta çok güzel bir benzetme yapmış.
Evet.
Kur'an bir harita, akıl bir pusula, iman ise önümüzü aydınlatan bir fener.
Aynen dediği gibi. Keşke hepimiz İslam'ın tüm kurallarını, tüm emirlerini tas tamam yerine getirebilsek.
umut ediyoruz.
Gerçekten.
Ve Hakan Bey'e çok teşekkür ederek mektuplarının devamını diliyoruz.
Tahran Radyosu.
Hilmi Bayrakçı isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Ülkemizin zorlu günlerden geçtiği aşikar. Peki bu gidişatın sorumlusu kim? Ekonomik krizin, fiyat artışlarının, refah düzeyinin her geçen gün düşmesinin günahı kimin boynuna? Halkımızın bir kısmı bu durumun sebebi olarak esnafı, ev sahibini görüyor ve onları suçluyor. Her ne kadar doğruluk payı olsa da onlar da bu durumdan hoşnut değil. Ekonomik durumun kendilerini de etkilediğini ve kendi durumlarının da pek farklı olmadığını ifade ediyorlar. Şu bir gerçektir ki her geçen gün yenilenen zamlar her kesimi olumsuz etkiliyor ve halkımız günden güne daha da fakirleşiyor. Güzel ülkemizde öyle bir döneme girdik ki oyundan başka derdi olmaması gereken çocuklarımız bile ekonomik durumunu, vahametini konuşur oldu. 7'den 70'e hissedilen mali buhranın sorumluluğunu iktidar ne zaman üstlenecek ve gerekli adımları atar hale gelecek? Diğer taraftan iktidar yandaşları bir an önce gerçekleri görerek kötü gidişatın mümessili olarak diğer kesimleri suçlamaya son vermelidir. İktidara toz kondurmamak için yapılan bu suçlamaların ekonomiyi düzeltmediği, aksine daha da kötüleştirdiği idrak edilmeli ve iktidar bunun arkasına sığınmaktan artık vazgeçmelidir. İktidar baştan beri yapması gerekenleri yaparak durumu düzeltmek için etkin mali araçlarını kullanmalıdır.
Ne dersiniz Hilmi Bey'in söylediklerini? Gerçekten insanlar çok zor durumda ve artık kesin bir karar alınmalı, etkili bir karar alınmalı.
Çünkü... Bir de arkadaşımız şöyle değinmiş, çocuklarımız bile ekonomik durumun vahametini konuşur oldu.
Tabii ki bir de her çocuk bilmem ne kadar, çünkü veriler ortada, tam rakamı hatırlamıyorum ama her çocuk bilmem ne kadar dolar borçla doğuyor. Yani ülkenin ekonomi sıkıntısı, alınan borçların ödenmesi o kadar zorlaşıyor ki çocuklar bile borçla doğuyor. Neyse, Hilmi Bey'in mektubuna ben devam edeyim. Güzel yazıyor çünkü. Hilmi Bayrakçı şöyle devam ediyor. Ne yazık ki bunun yerine engellilere verilen sosyal haklar dolaylı yollardan kısma cihetine gidiyor. Doğrudan kaldırılmıyor. Çünkü siyasi riski göze alamıyor, ancak morfinleyerek, uyuşturarak, peyderpey azar azar raporlarla oynayarak, evde bakım hizmetinin kriterlerini daraltarak, ÖTV uygulamasına sınır koyarak verilen engelli hakların neredeyse ortadan kaldırıyor. Bununla ekonomi düzelecekse varsın düzelsin, ama fakirin, fukaranın, yoksulun, engellinin hakkını nerede, ne zaman vereceksiniz, onu da hakkın adaletinin tecelli ettiğinde göreceğiz. Buna da hiç şüphe yoktur. Vesselam. Hilmi Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz. Galiba bu hafta bizi bir dinleyicimiz aramış. Dinleyicimizin kendi sesinden mesajını dinliyoruz.
Merhaba efendim. Ben Emin Van'dan arıyorum sizi. Zaman zaman takip ederim sizin programlarınızı. Aslında ben de bir mektup göndermek istiyordum Türkçe servislerden. Ama fırsat bulamadık. Size bir ricam olacak lütfen. Din alemleriyle yapılan röportajlarının sayısını arttırın. Kolay gelsin.
Dinleyicimize teşekkür ediyoruz ve bizi aramasını, tekrar aramasını temenni ediyoruz.
Sezen Yılmaz isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu ifadeleri yer veriyor. Günümüzde sosyal medya var, medya siteleri ve haber yapanları var. Kişiler ve kurumlar hakkında uydurma haberler yapıla gelmektedir. Bunun önüne geçilemiyor. Medya ahlakından söz edilemiyor. Bir de daha da etkili olan, milyonları etkileyen sosyal medya üzerindeki paylaşımların doğru, gerçek ya da olup olmadığına bakılmaksızın biri bir şeyi paylaşmışsa o başkaları tarafından da anında paylaşılıyor. Paylaşılanların sağlıklı olup olmadığına bakılmaksızın yapılıyor. Bu tam anlamıyla sınır tanımazlığa neden oluyor. Aynı ortamda bulunduğumuz, bildiğimiz ve tanıdığımız birçok insanın kimi siyasileri, kurumları veya kimi sivil toplum kuruluşlarını hedef alanlar oldukça rahatsız edici paylaşımları, rahatsızlık verici. Kimi paylaşımların kurgu olduğu belli. Diyelim ki tesettürlülerden haz etmeyenler onlar hakkında kurgulanmış kimi görselleri rahatsızlıkla paylaşılabiliyor. Belli ki o görsel tam anlamıyla sadece bir kurgudan ibarettir. Bunlar karşılıklı saldırı aracı oluyor.
Ne yazık ki birçok insan da bunlara inanıyor. Yani sanki medyada çıkan her şey tam doğruymuş. Olduğu gibi kabul ediyor. Öncesi veya sonrası nedir veya dediği gibi
çünkü
bu kurgulanmış bir şey mi?
Bilgisayar açısından evet. Eğitimi düşük insanlar genellikle bunları
yani
izliyor.
Yani artık herkes izliyor da insan biraz düşünmesi gerekiyor. Acaba bu doğru mu? Ne kadar doğru? Güzel bir cümle okuyoruz bilmem kimden. Acaba gerçekten o insan o cümleyi söylemiş mi? Yani güzel bir cümle. Kim söylediyse söylensin. Ama İnsan biraz
bir
düşünmesi gerekiyor.
Bir de yeni bir şey, trend var. Yani uzun yıllarca devam ediyor. Bir cümleyi başkalarına yüklüyorlar. Yani
aynen.
O onunmuş gibi.
Aynen mesela. Onu demek istedim. Yani bilmem kaçıncı yüzyılda yaşayan bir tane düşünürün söylediği gerçekten bunu söylemiş mi söylememiş mi bilmiyorum. Ama güzel bir cümle. Fakat kurgulanmış bir senaryoyu insan izlerken gerçekten düşünmesi gerekiyor. Bunun öncesi neydi? Sonrası neydi?
Ne yazarı belli?
Aynen.
Ne söyleyeni? Hiçbir
kim,
şey belli
hiçbir
değil.
Hiçbir şey belli değil.
Karmaşıklar içinde
yani,
gidip gidiyor.
Sosyal paylaşım sitelerini çok dikkatli kullanmak ve çocuklarımıza kullandırmamız gerekiyor. Zamanımızın ne kadar kaldığını bilmiyorum ama isterseniz Sezen Hanım'ın mektubuna ben devam edeyim. Siyasal rekabetin düşünce rekabetine dönüşmesi sonucu kimi değerlerde bu anlamda hedef haline getirilmektedir. Tarafların acımasızlıkları, bir de bu işin günümüz diliyle troll diye tanımlananların yalan ve iftiraya dönük yaptıkları asıl tehlikeli olanı. Bu da bir sınır tanımazlığa kadar götürüyor. Oysa diyelim ki tesettürlü olanlar sadece bir siyasal partinin mensubu değillerdir. Her kesimde buna özen gösterenler var. Bu durum genellemeye girince sonucuna bakılmaksızın yapılanlar insanları üzer. İslam inancında kul hakkı, hayvan hakkı diye kavramlar var. Çok da temeldir, hatta bağlayıcıdır. Bir insanın kendisini bilmesi açısından önemlidir. İnsanın kendi kendisini denetlemenin biricik yoludur. Hak sahibinin hakkını yemek, tecavüz etmek, sınırlarını zorlamak bir haksızlıktır. Bundandır ki hakkıyla inananlar bu temel ilkeye bağlıdırlar. Bilirler ki bunun hesabının verilmesi zordur. Bu sadece bu dünya için bağlayıcı değildir. Asıl hesap ötededir. Sezen Hanım'a çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsurey.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-2122-16-2753 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-2122-01-36-82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Hatice Akkiraz, Merve Koç ve İhsan Yiğit adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Bizi ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Haftaya görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her zaman olduğu gibi bugünkü sohbetimize de önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlamak istiyoruz.
İran Cumhurbaşkanı'nın BRICS üyeliği ile ilgili konuşması,
Muhacir 10 İHA'sının tanıtılması,
İranlı genç güreşçilerin dünya şampiyonu olması,
Hamas yetkililerinin İran ziyaretleri,
İran Savunma Bakanlığı fuarının düzenlenmesi,
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Suriye konulu konuşması,
elektronik harp tatbikatının düzenlenmesi
ve İranlı ziyaretçilerin Erbayin yürüyüşü çerçevesinde Irak'a akın etmeleri
önemli gelişmelerin başlıklar arasında görülmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı BRICS Küresel İttifakı'nın dünyadaki ekonomik ve ticari işbirliğinde büyük rol oynadığını belirtti. BRICS grubunun 15. toplantısına katılmak üzere Güney Afrika ziyaretinden dönen Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i BRICS grubunun dünyanın farklı yerlerinde önemli üyelerinin bulunduğunu, bunların da büyük oranda dünyanın nüfusuna, gayri safi yurt içi hasılası ve yüz ölçümüne sahip olduğuna işaretle şunları kaydetti. BRICS ve Şanghay gibi küresel ittifaklar tek taraflılığa tamamen karşı olan ve ulusların işlerinin ilerletilmesinde yakınlaşma ve işbirliği için ülkelerin bağımsızlığına saygı gösterilmesi amacıyla oluşturulmuş yeni ortaya çıkan ittifaklardır.
Cumhurbaşkanı Reisi BRICS'in esas olarak ticari ve ekonomik işbirliğine odaklandığına dikkat çekerek şu hatırlatmada bulundu. Sulta düzeni İran dahil bağımsız ülkelerin ekonomisinin bölgede ve dünyadaki diğer bağımsız ülkelerle ilişkili olarak büyümesini engellemeyi amaçlamaktadır. Ancak BRICS üyelerinin iletişimi, bu bağımsız ülkeler grubunda birbirleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri genişletmek istemeleri açısından kesinlikle önemlidir. Ve aynı zamanda direniş ekonomisine de yardımcı olur.
Cumhurbaşkanı Reisi savunma sanayi günü münasebetiyle ülkenin savunma sanayisindeki son başarıların yer aldığı sergiyi ziyaret ederek 7000 metre yükseklikte maksimum 24 saat uçuş süresine ve 2000 kilometre operasyonel yarıçapa sahip Muhacir 10 İHA'sını görücüye çıkardı. Muhacir 10 İHA'sının maksimum yakıt kapasitesi 450 litre, kargosunun maksimum ağırlığı ise 300 kilogramdır. Maksimum hızı saatte 210 kilometre olan bu İHA her türlü mühimmat ve elmas ve el bombaları taşıyabilme özelliğine sahip olup elektronik harp ve istihbarat sistemleriyle donatılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma sanayisinin en büyük ve takdire şayan başarılarından biri gelişmiş İHA'ların tasarlanması ve üretilmesine ilişkin bilginin elde edilmesidir. Böylece İran artık dünyanın en büyük İHA güçlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
İran'ın 1980'li yıllarda başlayan insansız hava aracı programı, istihbarat ve keşif filosunun geliştirilmesinin yanı sıra hava saldırıları gerçekleştirecek insansız hava araçlarının tespit edilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla artan ilerlemelerle devam etti. Son yıllardaki savaş ve askeri çatışma deneyimleri, İHA ve SİHA'ların savaşların sonucunu belirlemede önemli rol oynayabileceğini gösterdi. Bu yüzden İran'ın askeri uzmanları her zaman İHA'ları farklı görevleri yerine getirmek ve fakat nispeten tek tip bir platform ve ürün biçiminde kullanmaya çalıştı. Böylece tasarım ve yapım masraflarının azalmasına ilaveten kısa sürede ve operasyon biriminin ihtiyaçlarına göre İHA kullanım alanı değiştirilebilir.
Tahran Radyosu.
Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nın ilk bersiklet güreş müsabakası yapıldı. İran'ın genç milli sporcuları 3 altın ve 1 gümüş madalya ile erken bir şampiyonluk kazandı.
Dünya Gençler Şampiyonası'nın ilk 5 sıklet maçları 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde Ürdün'ün Amman kentinde düzenlendi ve İran takımı 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla İran takımı dünya şampiyonu oldu.
İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkiler danışmanı, Siyonist rejimin kendisini korumaya çalıştıkça daha fazla yenilgiyle karşılaşacağını ve sonunda daha fazla sorun ve başarısızlıkla karşı karşıya olacağını belirtti. İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayeti, çarşamba günü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Genel Sekreteri Ziyad Nihale ve Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ile çeşitli konularda telefonda görüştü.
Bu görüşmeler Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde son günlerde ve aylarda yerleşimcilerin ve Siyonist rejimin ordusunun huzurunu bozan çok sayıda antisiyonist operasyona sahne olurken gerçekleştirildi. Siyonist rejim ile Filistinliler arasında bu yıl yaşanan çatışma 200'den fazla Filistinlinin şehit olmasına ve 30'a yakın Siyonistin ölümüne yol açarak 2005'ten bu yana en yüksek rakama ulaştı. Ancak işgal altındaki topraklarda antisiyonist operasyonların tırmanmasının ardından İbrani haber kaynakları yakın zamanda Siyonist ordunun işgal altındaki Filistin veya Gazze şeridi dışında büyük çaplı saldırılar düzenlemeye hazırlandığını duyurarak, ancak işgalci rejimin kabinesine direnişin güçlü tepkisinden endişe duyduğunu itiraf etti.
Gerçek şu ki, direniş gruplarının Siyonist işgalcilere karşı mücadeleye güçlü ve hesaplı bir şekilde geri dönmesi ve bu mücadelede daha gelişmiş silahların kullanılması çatışmanın tüm kurallarını değiştirdi. Ayrıca artık daha idealist ve daha kararlı bir iradeye sahip genç Filistin nesli Batı Şeria'daki son gelişmelerde de görüldüğü üzere Kudüs işgalcileriyle karşı karşıya geliyor. Bir diğer önemli nokta ise Siyonist rejimin iç ve dış sorunlarının tırmanması bu rejimin daha da zayıflamasına yol açmıştır. Bu arada Siyonist rejimin yedek kuvvetleri arasında bu rejimin hava kuvvetlerinin pilotları ve üst düzey subaylarıyla başlayan ve kadrolara da yayılan askerlik yapmayı reddetme krizi kamuoyuna ilaveten Amerikan askeri yetkililerini bile endişelendirecek kadar artıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, çarşamba günü yabancı ülkelerin İran'daki askeri ataşeleriyle görüşmesinde askeri ve savunma işbirliğine vurgu yaptı. İran Savunma Bakanı bu görüşmede şu ifadelere yer verdi. Daha önce adil olmayan yaptırımlar dolayısıyla kısıtlamalara maruz kalan İran İslam Cumhuriyeti, halihazırda uluslararası alanda kısıtlamaya maruz kalmadan bağımsız ve ortak ülkelerle askeri ve savunma alanında işbirliğine hazırdır.
İran Savunma Bakanı sözlerine şöyle devam etti. Yaratılan stratejik avantajlarımız o kadar önemlidir ki son birkaç 10 yılda savunmanın etkin ve daha hedefe yönelik caydırıcılık gücünü teşvik ederken bölgesel ve uluslararası ortamda istikrar ve güvenlik dengesinin oluşmasına da yol açmıştır. Tuğgeneral Aştiyani, savunma sanayindeki dinamizm, yerleştirme, içe bağımlılık, aynı zamanda bağımsızlık ilkelerine vurgu yaparak bu durumun ülkeyi küresel gelişmelerden, yaptırımlardan ve dış baskılardan muhafaza edeceğini belirtti. Ayrıca savunma sanayinde özgüven ve dışa bağımlılığın olmamasının ortak ülkelerle teknoloji transferi başta olmak üzere uluslararası kirli ve çok taraflı işbirliği için iyi bir fırsat sağlayacağını da vurguladı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, terörün hala Suriye ve bölge için bir tehdit olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. Terörün merkezi Suriye hükümetinin kontrolü dışındaki bölgelerde yer almakta olup, IŞİD dahil terör gruplarının Suriye topraklarına engelsiz ve serbest dolaşımı, bölgenin ve dünyanın barış ve güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Said Erivani Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'deki siyasi gelişmelere ilişkin şunları söyledi. Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü bu ülkenin bazı bölgelerinin yasa dışı yabancı güçler tarafından işgal edilmesi, İsrail rejiminin ve terör gruplarının saldırganlığı nedeniyle ciddi şekilde ihlal edilmektedir. Bu ihlaller Suriye halkına sürekli olarak acı çektiriyor ve bu acı uygulanan yasa dışı ve insanlık dışı yaptırımlarla daha da kötüleşiyor.
İran İslam Cumhuriyeti ordusuna bağlı 4 kuvvetin elektronik savaş, siber ve İHA birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen 1402 Velayet Koruyucuları Kalkanı isimli ortak elektronik savaş tatbikatının çalışmaları sona erdi. Ordu Koordinatör Yardımcısı ve Ortak Elektronik Savaş Tatbikatı 1402 Velayet Koruyucuları Kalkanı Komutanı Tuamiral Habibullah Seyyari şunları söyledi. Tatbikatın ilk önemli noktası, tatbikata katılan personelin moralinin, motivasyonunun, inancının ve becerisinin yüksek olması, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun elektronik savaş alanındaki insan gücünü ortaya koymaktadır.
Amiral Seyyari sözlerine şunları ekledi. 1402 Velayet Koruyucuları Kalkanı ortak tatbikatında 4 kuvvetin ve ordunun stratejik elektronik savaş katılımıyla gerçekleştirilen savaş senaryoları İran İslam Cumhuriyeti ordusunun elektronik savaş alanındaki ilerlemesini ortaya koyan bu tatbikatın planlanan ve beklenen programlarının %95'inden fazlası başarıyla uygulandı. İran İslam Cumhuriyeti ordusu koordinatör yardımcısı bu tür özel tatbikat yapılmasıyla elektronik savaş alanındaki zayıf noktalar ve güçlü yönlerin güçlendirilmesinin tespit edileceğini vurguladı.
Erbayin Merkez Komitesi yaptığı açıklamada İran'dan Irak'a Erbayin yürüyüşçülerinin akınının devam ettiğini duyurdu. Komite yaptığı açıklamada bugün öğle saatlerine kadar 107 bin vatandaşın Mehran sınır kapısından Irak'a geçtiğine işaretle bu yılın sonuna kadar 250 bin vatandaşın bu kapıdan Irak'a geçeceğini tahmin etti.
Komite sınırda izdiham yaşandığına işaretle Erbain ziyaretçilerinden rota değiştirerek Mehran sınır kapısından diğer kapılara doğru hareket etmelerini istedi. Komite açıklamasında vatandaşlardan Hüsrevi, Başmak ve Temerçin kapılarını kullanmalarını talep etti.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.